Selamlar. Özel yayınımıza hoş geldiniz. Bu hafta konuğumuz sanatçı Ozan Çoban. Kendisiyle pandemi döneminde müzisyenlerin yaşadığı sorunları konuşacağız. Ben Ercan Bölükbaşı ve Devrim Çetin Ocak. Birlikte Ozan'a sorular soracağız. Müzisyenlerin durumunu hem de biraz da genel olarak ülkeyi de birlikte konuşacağız. Ozan hoş geldin.
Merhaba Ercan, merhaba Devrim. Teşekkür ediyorum
Merhaba,
davet ettiğiniz
merhaba.
için.
Biz böyle bir test yapıyoruz girişte. Sesimizde, görüntümüzde bir sıkıntı, sorun var mı diye. İyi yayınlar gelmiş. Demek ki sorun yok. Önce bir
Güzel.
soralım, nasılsın, nasıl gidiyor? Sen aynı zamanda eczacısın.
Valla her taraftan dertliyiz. Yani bu ülkede galiba ne yaparsan yap dertlisin şu anda. Yani eczacı da olsan, müzisyen de olsan, emekçi de olsan. Ya gerçi hepsi emekçi diye çıkıyor zaten bir yandan. Yani çok zor bir dönemden geçiyoruz ya. Çok ağır bir dönem geçiriyoruz. Yani ortada bir sağlık krizi var ama sağlık krizinin yanında bir ciddi bir ekonomik kriz de var. Ve krizin faturası her zamanki gibi emekçiye çıkarılmaya çalışılıyor. Ya yani bizlere çıkarılmaya çalışıyor. Yani ölüm var, açlık var, salgın var. Yani olabilecek bütün kötü varyasyonlar şu an yaşadığımız anda var, mevcut. Yani elbet taşıyacağız bunu ama gerçekten zor zamanlar.
Peki biraz böyle yayına dair anlatarak başlayayım. Bizim bazı sorularımız var önceden hazırladığımız. Onları yönelteceğiz Ozan'a. Onlar üzerinden laf lafı açacak. Onun dışında sizin de sorularınız olursa çete yazın. Ben not alacağım. Konu geldikçe eklemeye çalışırım. Konu geldikçe onlar üzerine de konuşmaya başlarız. Bu arada Ozan Çoban bizim normalde perşembeleri yayınladığımız haftalık programının da girişindeki işçi marşı performansındaki müzisyenlerden birisi. Fırsat bu fırsat, kendisine de bir tekrar teşekkür etmiş olalım programımızın girişini
Valla çok
sağladığı için.
ya tabii önce tabii bestenin yani içi marşıyla açıyorsunuz. Can Yücel şiiri, Selim Atakan bestesi. Biz de Güneş Demir'le beraber böyle kendimize bir yorumlamaya çalışmıştık. Böyle bir o yorumu kullanmış olmanız bizi çok mutlu etti. Çok teşekkürler.
Peki biz teşekkür ederiz. O zaman ben başlıyorum. Böyle bir pandemideki son durum üzerinden bir yola çıkalım. Bir müddet sakladılar, bir şeyler oldu. İşte her vaka hasta değildir dendi, bir şeyler oldu. Normalleştik, turizm patladı, insanlar hareket etmeye başladı. Sokaklara neredeyse bize iktidar tarafından çıkmaya teşvik edildik. Sonra bir anda sorunlar başladı. Sorunlara çözüm olarak da hafta sonları, akşamları dışarı çıkmanın yasaklandığı ya da iktidarın deyimiyle kısıtlandığı, onlar yasağa yasak demeyi sevmiyorlar malum. Ve böyle bazı önlemler gördük. Bunlar sanki belli bir yaşam tarzını hedef alıyor gibi. Böyle bir eleştiri geldi. Hatta sen de bir müziğin karanlık çağı başlığında bir yazı yazmıştın. Onu da birisi chat'e atarsa İzleyiciler aynı zamanda okuyabilir. Üzerine konuşurken faydalı olur. Hani sen de bunu vurguladın. Bu şeyde hani bu pandemi sürecinde hem bu yasaklamaları biraz konuşalım hem de hani müzisyenlerin talebi, beklentisi neydi bu süreçte? Ne bekliyordu ve ne buldular diyelim ya da nasıl yönetilmesi gerekir normalde bu sürecin diye genel bir şey sormuş olayım sana.
Ya şimdi şöyle bir hikaye var. Bütün dünyada ve hani kapitalizmin yaşandığı bütün coğrafyalarda şöyle bir gerçeklikle karşılaştı bütün insanlık. Yani bir yanda sağlık gibi bir temel insan hakkının bir yanda bu kadar metalaşmış olması, bu kadar ticaretleşmiş olmasının getirdiği bütün büyük bir problemi büyük problemle karşılaştı insanlar. Yani siz pandemi gibi bir süreçte hükümetlerden ya da işte ülkeleri yöneten insanlardan beklediğiniz şey halk sağlığı. Öncelik halk sağlığının alması gerekirken bütün hemen hemen ülkeler önceliği şirketlerin karlılıkları, işte sermaye sahiplerinin kazançlarına verdi. Yani öyle bir buhran yaşandı, öyle bir buhran yaşıyoruz ki işte evine ekmek götürme derdinde olan emekçi var bir yanda. Bir yanda bu emekçiyi bu sağlık krizini fırsata çevirip bu pandemiyi bir fırsat olarak görüp daha fazla sömürmek, daha fazla kar etme, elde etmek için kullanmaya çalışan bir düzende yaşıyoruz. Şimdi dolayısıyla böyle bir düzende, böyle bir düzenin hakim olduğu bir dünyada hiçbir emekçiye buradan yani örgütsüz yakalandık. Yani herkes örgütsüz. Örgütsüz bir emek cephesi var maalesef. Dolayısıyla burada ilk etapta hepimizin yaşadığı daha fazla yoksullaşma, özgürlüklerin, haklarımızın daha fazla budanması, yaşam tarzımızın, yaşam kalitemizin, yaşam standartımızın çok daha aşağıya çekilmesi olarak bize geri dönmüş durumda şu an, şu aşamada. Şimdi yıllardan beri söylene gelen bir şey var. Biz müzisyen hakim olmuş durumda. Yani müzisyen deyimi daha hakim en azından Türkiye'de kullanılma anlamında ama bir konuşmaya başlarken bir aklı başında bir müzisyen, müzik emekçisi diye tabirini kullanmayı tercih eder. Ya maalesef bizim müzisyenler için de emekçi olduğumuz gerçeği pandemiyle beraber daha fazla ortaya çıkmaya başladı. Emekçilerin yaşadığı bütün bu sorunlardan, bütün bu sermayenin onları sömürmesinden, işte ne bileyim bunu bir pandemiyi kırıp fırsata çevirmesinden azade bir insanlar değil müzisyenler. Çünkü emekçiler. Ama öyle bir anda, öyle bir zamanda karşımıza çıktı ki bu gerçek. Yani o kadar örgütsüz bir anda yakaladı ki bizi. Dolayısıyla çok çaresiz, çok bir çare halde kaldık ve maalesef iktidar bu kadar kolay, bu kadar pervasızca sahneleri kapatıyor, iş yerlerini kapatıyor, müzisyenleri böylesine açlıkla sınıyor olabilir halde olmasının sebebi bizim örgütsüzlüğümüz.
Peki. Sence ne yani bu sürece dair bir soru sorayım. Sonuçta evet hani örgütsüz müzisyenler, emekçi olduğunun farkında olmayan müzisyenler var. Müzik emekçisi kendine diyemeyen bir müzik emekçileri topluluğu var, öyle söyleyeyim. Aslında başka meslek gruplarında da yaşadığımız yani birazcık vasıf sahibi olduğunu fark ettiğinde kendisini sınıfsal olarak farklı görme hali var ama işte hayat bu tokat gibi çarpıyor böyle dönemlerde.
Evet, evet, net.
Yani kimin emekçi olduğunu, kimin olmadığını çok rahat anlayabildiğimiz dönemler. Yani anlamamız iyi belki ama yaşadığımız şeyler çok kötü. Peki bir sanki bir örgütlenme çalışmaları da bir yanıyla başlamış gibiydi. Öncesinde de bir şeyler vardı. Buna dair ne söylemek istersin, ne eklemek istersin?
Ya şimdi aslında şu şey oldu. Yani şöyle bir süreç gelişti. Evet, örgütlenmemiz gerekiyor. Gerçeği ortaya çıktı. Fakat yani bir yandan da hala işte bu işi politikleştirmeyelim. İşte politik bir hale getirmeyelim. Biz müzisyeniz, sanat yapmak istiyoruz. Yetkililerden çözüm bekliyoruz gibi bir şey de çok daha hakim durumda. Yani tüm bu sürece baktığınız zaman aslında aklı başında bir müzisyenin herhangi bir şekilde bu koşullarda bu yetkililerden müzisyenlere bir çözüm bulunamayacağını görmesi lazım. Gelmeyecek o çözüm. Yetkililerden gelmeyecek. Bu çözümü biz ya her emekçi gibi, her emekçinin kazandığı gibi örgütlenip, mücadele edip, direnerek kendi hakkımız olanı alacağız. Başka çaresi yok. Dolayısıyla burada ilk olarak benim hani müzisyen dostlarımıza, müzisyen arkadaşlarımıza hani olarak seslenme anlamında söyleyebileceğim şey politik olmak zorundayız. Yani haklarımız konusunda en azından politik olmak zorundayız. Çünkü emekçilerin yaşadığı durumlardan azade olmadığımızı söyledim ama bir yandan Türkiye özelinde gerici bir iktidarla karşı karşıyayız. Dolayısıyla aslında müziğe düşman, sanata düşman, üreten insana düşman bir düzen var bizim karşımızda. Şimdi hem kapitalizmin çürüttüğü hem de gericiliğin çürüttüğü bir alanda yani müzik yapmaya, müzik üretmeye çalışan insanlarız. Bu hani müzik yolunu buluyor. Müzikle yobaz ya da müzikle gerici mücadele edemez. Mümkün değil. Ama müzik emekçisi, yaşadığımız bu dönemde müzik emekçisi çok ağır koşullar, ağır bedeller ödemek zorunda kalıyor. Dolayısıyla hani işte örgütlenmek zorundayız. Mesela son zamanda, yakın zamanda karşımıza bence muazzam bir örnek de çıktı. İşte maden emekçisi yürüdü ve haklarını aldılar ve başardılar bunu. Yani bence bizim de yüzümüzü döneceğimiz, dönmemiz gereken yeri o kadar güzel, o kadar net ifade ettiler ki, o kadar güzel bir hatırlatmayla geldiler ki bütün bence bütün Türkiye'ye ve özel bizim özelimizde de müzisyenlere, yani yüzünü emeğe dönen, hakkını aramak için örgütlenmiş, bunun için canla başla mücadele etmeye çalışan insanlar bir şekilde kazanıyor. Maalesef bizim örgütlülüğümüz şu an o aşamada mı değil. Ama ciddi girişimler var. En azından sokağa çıkılmaya başlandı. En azından bir pasif bir direniş örneği gösteriliyor. İşte Taksim'de, İzmir'de, Ankara'da, kent merkezlerinde müzisyenler işte enstrümanlarıyla çıkıp ses çıkarıyorlar. Öte yandan bir yani müzisyenin Durayan abilerimizin bir çatı girişimleri var diyebiliyorum. Hani böyle herkesin hakkını savunacak, her müzisyenin hakkını koruyacak bir çatı örgütü girişimi de var. Umarım en yakın zamanda bir ete kemiğe de bürünür. Çünkü her geçen gün etimizden kemiğimizden gidiyor.
Ya doğru. Bir de
ben burada bir...
Tabii buyur Devrim.
Ya ben bir ekleme yapayım. Evet. Ya müzik emekçileri içerisinde süreci çok politize etmeme, politik yaklaşım ama yaklaşımın ağırlıklı olduğunu söyledin o zaman. Ama şimdi çözüm beklenen yetkililerde de şöyle bir durum var. Onlar epey politik yaklaşıyorlar meseleye. Pandemi sürecinin başında mesela hani kendi saray sofralarından pek eksik olmayan çeşitli medyatik isimlere, böyle müzisyenlere işte olanaklar sağlamışlardı. İşte YouTube üzerinden hatırladığım pek kimsenin de ilgi göstermediği, izlenmeme sayısıyla, hani düşük izlenme sayısıyla dikkat çeken, hani içeriğinden çok konserler organize edip onları bir şekilde mali anlamda, ki pek ihtiyaçları da var mı bilmiyorum, epey zengin isimlerden bahsediyoruz, destekleme ihtiyacı duymuşlardı. Bu anlamda aslında iktidar epey politikte bakıyor sürece. Hatta bir fırsat olarak da kullanıyor gibi bunu. Hani kendisinin hegemonyası dışarısında hani müzik üretmeye çalışan, bir alanda bir şey üretmeye çalışan isimlerin hani açlığa mahkum bir durumda kalması iktidar için çok da sorun edilecek bir durum değil herhalde.
Ya valla o konserler boyunca bizim müzisyen arkadaşlarımızla işte konuştuğumuz, ettiğimiz şey gerçekten bir yandaşa mesaj verme haliydi. Bir de yandaş olmayan müzisyene verilen mesajdı. Yandaş olursan trilyon işte o milyonluk bir konserde sahne açılır sana, yandaş olmazsan yani sahneni elinden alırım, işte açlığa mahkum ederim, açlıkla sınırım seni mesajıydı bu. Ve kimseye hiç, yani halk, ne halka faydası vardı ne müzisyen, yani müzisyenlerin geleneğine faydası vardı. Gerçekten muazzam bir yeni Türkiye düzeninin müziğe uygulanmış halini, o müzisyene uygulanmış baskı halini orada hissettik yani.
Peki ben şeyi sorayım. Yani bu sonuçta özellikle müzik sektöründe çalışanların ağırlığı sigortasız. Dolayısıyla işte bu kısa çalışma ödeneği vesaire böyle şeyler vardı. Bunlardan hiçbir şekilde faydalanamadı. Sağlık güvencesi de yok. Dolayısıyla başka bir risk var bu şeyde. Aynı zamanda işte müzik senin verileri vardı. 100'e yakın müzisyen intihar etmiş pandemi başladığından beri. Yani müzik aletini satarak evine ekmek götürmeye çalışanlar var. Bu acayip bir ortam var ya. Ve bunun elbette bir insanlık dramı bu. Böyle bir şey var. Ama bir yandan da hani işin sanat boyutuna baktığımız zaman da hani burada yaratıcılığı, üretkenliği bu nasıl etkiliyor? Yani şey... ertesi gün aç kalıp kalmayacağından habersiz insan nasıl üretkenlik yapacak? Bu Bu sürdürülebilir bir şey mi? Nasıl bir şey bu yani?
Evet.
Bu nasıl etkiledi mesela? Gerçekten bir şeyler üretmeye çalışan insanların üretimleri muhtemelen azalmıştır. Bir de senden dinleyelim.
Ya Ercan, şöyle bir şey var. Müzisyeni işte, o akşam gidip orada çalıp 2 saat, 3 saat çalıp eğlenen bir insan olarak algılıyor ama ben belki yani sadece yakın çevremden çoluğunu yani 2-3 tane çocuk bakan, ailesini geçindiren sadece sahne müziği yaparak yani sadece o sahnede çalarak geçindiren insanları biliyorum. Şimdi çocuğu doğmuş insanın. Diyor ki ben haftada yani bu gelirle ben çocuğuma rahat rahat bakarım. Yani planlama yapıyor. Yani çocuğuna mama alması lazım. Birden siz bu insanın çocuğunun mamasını sağladığı sahnesini elinden alıyorsunuz. İş yerini elinden alıyorsunuz. Ve hiçbir destek sunmadan, hiçbir yani yeni bir alan sunmadan, hiçbir ya kardeşim senin böyle bir şeyin var ama biz bunu yaptık tamam. Sizin elinizde de değil bu. Çünkü bizim müzisyenlerinden kaynaklı bir sorun değil ki bu. Müzisyenlerin elinde olan bir şey de değil bu. Bir anda bildiğimiz bütün sahne hayatımız, ezberlediğimiz, öğrendiğimiz sahne hayatı bitti gitti. Ama kapitalist hayat gitmedi ki. Yani senin çocuğuna mama almak için cebinde paran olman gerekiyor. Paranın olması gerekiyor. Yani şimdi bebek mamaları olmuş, ya yani eczacı olduğum için de biliyorum. En ucuz bebek maması olmuş 70-80 lira. Şimdi ne kadar direnebilir bir müzisyen çoluğunu çocuğunu böyle sahne hayatından geçirmek isteyen müzisyen buna ne kadar direnebilir? Ne kadar kenara para koymuştur? Yani şimdi dolayısıyla ortada aslında çok ciddi bir dram var bana sorarsan. Yani müzik çok derin bir mesele, derin bir mevzu ve çok sosyalliği olan, insanı sosyalleştiren bir hal. Ve insanı bir yandan da duygusal olarak bir nebze daha böyle başka bir noktada hissettiren bir hal. Yani müzik yapan insanı. Ben öyle düşünüyorum en azından. Şimdi böylesine bir çaresiz durumda bıraktığınız insanları siz yani başkasından borç para istemeye, bankadan kredi çektirtmeye, bankadan kredi reddiyemeye. Çünkü sigortası yok birçok müzisyenin.
Bir de iste iste nereye
Sosyal
kadar abi
güvencesi yok.
yani? Kaç ay oldu ya?
Ya yok,
Yani
mümkün
çektin
değil.
tamam
Mümkün değil.
şey yaptın. 7-8 ay
Ya
oldu
düşün,
yani.
sahnede çok severek yaptığım bir iş var ve insanlarla mutlu olduğum bir iş var. Yani bunların da çok iyi olduğu dönemler değil aslında. Yani bunu da konuşmak lazım. Pandemiden önce de müzisyenlerin hali böyle pürüpak değildi. Bir sürü derdimiz var. Bir sürü dert var. Ama hani şey altın bilezik meselesi var ya işte bir enstrüman çalıyorsan altın bileziğin vardır. Yani o altın bilezik meselesi bir gerçek. Yani müzisyen müziğini yapabildiği sürece yani sokakta işte enstrümanını çalabildiği her yerde bir şekilde ekmeğini de kazanabiliyor. Yani işte evine ekmek götürebiliyor. Yani böyle bir gerçeklik var ama şu an siz bunu müzisyenlerin elinden aldınız. Müzisyenlerin çalabileceği bir yer yok. Yani dolayısıyla tek şey kalıyor ortada. Yani ya gidecek başka bir işte çalışacak. Çalışabileceği işler de şeydi. Yani o da çok saçma bir halde şu an. Çoğu insan işte gidip bir restoranda komilik yapıyordu müzisyen arkadaşlarından. Barda işte hem bar hem restoran olan ruhsatı olan yerlerde gidip barmenlik yapıyorlardı. Şimdi siz onu da aldınız ellerinden paket servise döndünüz. Yani motor kuryelik yapmak dışında bir
O da
yani ne
ehliyetin olması
yapabilirsiniz?
lazım abi. O da
Memleketle
öyle hadi ben yapayım diye yapamazsın ki.
yani böyle bir hal. Ya kimisi gitti memleketine annesinin babasının yanına İstanbul'da barınamadı. İşte çünkü sizin sahneniz elinizden alınıyor ama sizin kiranızı ödemeyeceksiniz demiyor kimse size yani. Kimse size işte aa sen bak işte böyle bir durum oldu. Bebek mamasını bedavaya vermiyor. Ya, eti bedavaya alamıyorsunuz. Sebzeyi, meyveyi bedavaya alamıyorsunuz. Elektrik faturanız geliyor, doğalgaz faturanız geliyor. Su faturanız geliyor. Ya şimdi bu halde siz ya onurlu bir yaşam, onurlu bir halde nereye kadar dayanabilirsiniz? Ağır bir şey, ağır bir hal. Yani işte ben müzisyenin satılığa çıkardığını, müzisyenin enstrümanının satılığa çıkarmasını gördüğüm bir sosyal medya paylaşımında gerçekten çok kötü hissettim kendimi. Ya çünkü müzik yani Bir sürü enstrümanım var. Yani hepsini böyle canım gibi seviyorum. Hepsinin yani hepsinin her yerde o kadar çok hatırası var ki annemle, babamla, arkadaşlarımla o sahne, bu sahne, yani bunlardan bir tanesinin bile gitmesi, yani bir tanesini bile satmak zorunda kalmak, yani benim için böyle bir çocuğunu falan işte çok büyük sevdiğini kaybetmek gibi bir hal yani. Ve bunu yapıyor insanlar şu an. Çünkü ekmek, çünkü açlık, baskın. Açlık, önce karnın doyması lazım yani.
Peki abi, burada şöyle bir durum var. Ben gireyim arada. Ya şöyle de bir durum var. Ya sonuçta pandemiyle ilgili tedbir alınması eleştirilecek bir şey olamaz başlı başına, ama aslında tedbir alınmıyor. Her yer açık. Aslında hayat devam ediyor büyük ölçekte. Ama aslında sosyal hayatı kısıtlamaya yönelik tedbirler almış oluyor iktidar tek başına. Burada yani müzisyenler tek başına ya da benzer eğlence alanında çalışan bir sürü insan da benzer durumda. Bir tablo ile karşı karşıya kalıyor. Ve alınan tedbirlerde de iktidar kendinde şu sorumluluğu da görmüyor. Ekonomik olarak insanların kayıplarını hani bir şekilde kompanse etmek, bu yükü toplumsal olarak üstlenmek falan filan gibi bir yaklaşım da karşımıza çıkmıyor. Yani bu işin doğrusu ne olurdu? Pandemi nasıl yönetilebilirdi sağlıklar açısından? Yani neler talep etmeli mesela müzisyenler? Yani oturdu örgütlendi diyelim, ne diyecek iktidara?
Bir kere tutarlı bir pandemi politikası, tutarlı bir halk sağlığı politikası talep etmek her emekçinin, her insanın bugün bir görevi. Dolayısıyla yani çok basit ya. 15 gün tam kapatma, 15 gün tam kapatma salgının geldiği noktayı çok ciddi bir şekilde aşağı çekebilecek potansiyele sahip bir şey. Siz şimdi 15 gün dediğiniz nedir ya? 15 gün. 15 günde hangi müzisyen itiraz eder? 15 gün tam kapanmaya hangi emekçi itiraz eder? Yani bu koşulları sunduğunuz zaman. Ama patronlar itiraz ediyor. Yani mesele bu. Yani meselenin özü bu. Sermaye daha fazla 15 günlük karından geçemiyor sermaye. Ama emekçilerin canından geçiyorlar. Yani fabrikalarda bugün binlerce insan tıklım tıklış metrobüse biniyor, metroya biniyor. Yan yana tıklım tıklış çalıştırıyor insanlar. Çalıştırılıyor insanlar. Siz ne yapıyorsunuz? Bu devam ediyor. Ama siz 6 aydan beri barları ve sahneleri kapatmayı çözüm olarak sunuyorsunuz insanlara. Ya diyorsunuz ki işçi sanı çalışsın, dip dibe yan yana Covid'in göbeğinde çalışsın işçi. Eğlenmesin. Kölelik mi? Kölelik düzeni bu. Yani siz işçileri, yani emekçileri köleleştiriyorsunuz. Köle muamelesi yapıyorsunuz. Ya işçi alkol içmesin barda. Nasıl olacak bu iş? Yani tamamen hem bütün bu önlem diye sunulan şeyler gerçekten bir sermayenin çıkarı, iki dayatmaya çalıştıkları gerici bir düzenin altyapısını oluşturmaya bir temel olarak gözüküyor. Bunlar önlem değil yani. Çünkü iki hafta kapatırsınız, iki hafta herkes bir şekilde bunu kabullenir ama herkese adil ve halk sağlığıdır meseleniz. Ve gerçekten vaka sayıları da pat diye yarıdan fazla düşer ve şaşırırsınız. Önlem budur. Önlem dediğiniz budur. Siz bunu da istemeyen kim derseniz, bunu da istemeyen patronlardır. Sermayedir.
Yani şöyle bir şey, biz sürekli konuşuyoruz zaten de. Senin de değinmen çok iyi oldu. Ya şöyle bir hava var sanki, işte insanlar dikkat etmediği için, maskesiz sokağa çıktığı için, bilmem ne için, akşamları dolaştığı için bu pandemi yayılıyor. Üretimle yaşanan süreçte ya da insanlar keyfinden tıklım tıkış otobüse biniyor. İnsanlar keyfinden bu işi yayıyor. Ve sürekli böyle televizyonlarda, sosyal medyada da bunu yayıyorlar. Böyle bir şey. Kurallara uymayan insan görüntüsü ve topluca onlara küfredelim. Sonra işte bakan çıkıyor. Bakan nedir bakan? Bakan sorumludur yani. Öğüt veriyor. Şey anlatıyor. Bakın dikkat etmediniz arttı diyor. Ya ben mi dikkat edeceğim? Sen dikkat edeceksin yani. Sonra bak geçen mesela şeyde de sinirlendim. 8 yasağı oldu ya. 8'i bir geçe televizyon kanallarını da çağırmışlar. Hemen şey yazıyor. Ceza yazıyor. Şimdi bu kötü yani, niyet.
Çözüm bulundu.
Bu kötü niyet yani. He. 8'i 1'i geçe bir insanın kalması bir olabilir yani. İnsan 5 dakika gecikti diye bu bir şey değil ki. Bu kötü niyet. Bu şeyi, problemi, suçu 8'i 1'i geçeye kalanlara yıkma. Onlar üzerinden tarif etme meselesi. Ama sen de söyledin işte yayın öncesi de konuştuk, hep fabrika işçileri geliyor demiştin eczaneye. Çok bariz, çok belli bir şey yani. Orada ne yapsın adam?
Evet.
O ya, arada üretim devam etti hani sürece.
Yani emekçi abimizin söylediği sözdür aslında asıl olan. Yani bizi virüs değil, sizi bu düzeniniz öldürür demişti abimiz. Yani bizi de, müzisyenleri de virüs değil, bu düzen işsiz bırakıyor. Bu düzenin, bu ikircikli tutumu bizi işsiz bırakıyor, aç bırakıyor. Yani dolayısıyla evet, tamam, Covid öldürür. Evet, öldürüyor Covid ama 15 gün gibi bir hayati bir tam kapatmayı yapamayan bir düzenin aldığı işte sahne yasakları, aldığı işte restoran yasakları, oturup işte restoranda yemek yemeyeceksiniz, paket servise geçeceğiz. Bunlar önlem değil. Bunlar daha fazla sömürelim diye, daha fazla gericileşelim diye bize önlem diye sunulan ikircikli haller yani.
Doğru diyorsun. Bir izleyicimiz bir katkıda bulunmuş. Çeşitli dükkanların önünde yerde yemek yiyen insanların görüntülerini paylaşıp öfke uyandırmaya çalışan bir medya demiş. İşçilerin yemeğini nerede yiyebileceğini düşünmeyen yöneticiler, yasak yok sözde yasak var yazmış. Belki ona şöyle diyebiliriz. Yasak, işçiye gülmek, eğlenmek, rahatlamak yasak ama patrona sömürmek, çalıştırtmak ve bu sayede şeyi bulaştırmak serbest. Hep bu şey geliyor aklıma.
Yani şunu...
Bu pandeminin başında Hacı Sabancı bir tane bir şey paylaşmıştı. Bir tane gariban da altına yazmıştı. Hocam dışarı çıkmak yasak falan diye. O da sakin ol şampiyon, evimin bahçesi demişti. Evinin bahçesi dediği şey de Boğaz'da bir tane park yani. Yani çünkü bir emekçi bunu tahvil edemiyor. Nasıl orası bir adamın malı olabilir yani. Ama öyle. Ama orası o adamın malı olsun diye zaten bu iş yayılıyor. Ve yani birilerinin anlattığı gibi de bu virüs şey değil. Tırnak içinde komünist değil, herkese eşit etkilemiyor. Zengine vurmuyor. Vursa bile en iyi tedaviyi aldığı için iyileşiyor. Ama yoksulu vuruyor. Ve mecburen vuruyor. Saklanamıyoruz da.
Yani abi çok basit bir mantıkla söylemek gerekirse işçiyi daha fazla, yani bu karantina zengin için, işte varlıklı için keyfe dönsün diye emekçiyi Covid'in göbeğine atıyorlar. Sonra da aynı emekçiyi, Covid'in göbeğine attığı emekçiyi kurallara uymamakla, salgını yaymakla suçluyorlar. Yani şimdi durumumuz bu. Halimiz bu. Yani sizin suçladığınız emekçi aslında sizin keyfiniz o sürsün diye, karantinanız keyfe dönsün diye oraya sahaya sürdüğünüz emekçiyi hem hayatını riske atıyorsunuz, hem de yetmiyor, bir de üstüne işte Covid'i yaymakla, salgını yaymakla suçluyorsun. İşte aynı şekilde hemen bu işi müzik emekçiliğine çeviririm. İşte konser verdiğiniz için virüsü yayıyorsunuz. Müzik yaptığınız için böyle. İşte barlarda içki içildiği için, yan yana içildiği için virüs bulaşıyor. Ama işte toplu ibadette bir bulaşma yok. Yüz yüze Kur'an derslerinde virüsle ilgili bir sıkıntı yok.
Yatılı Kur'an kurslarında
yani, yok. Yok, bir sıkıntı yok. Yani yasak AKP mitiklerinde virüs yayılmıyor. Yani geçen biri çok güzel bir şey ifade etmişti gerçekten. Yani siz mitingi yapan sizsiniz. İşte, Covid'i işte AVM'leri açan sizsiniz. Restoranları kapatan, restoranlarını kapattıran yine sizsiniz yani insanlara. Virüsü yayan sizsiniz, bedelini biz ödüyor. Yani virüsü yayan sermaye bedelini halka ödetiyor. Yani bu kadar basit bu. Bu kadar net. Bu kadar net.
Peki biraz böyle bizim tarafa dönelim yavaş yavaş. Hani ya sonuçta yani bu engellere rağmen online konser düzenleyen müzisyenler oldu. Bu dönemde ayakta kalabilmek için dayanışma çağrıları da yapıldı. Bu çağrıların sonuçlarına dair ne söyleyebilirsin? Bir bilgi var mı sende?
Ya şimdi işte bir yapılan şeylerden, güzel işlerden biri Olta albümüydü. Fake grubunun öncülüğünde böyle bir müzisyenlere destek için, amatör yani ihtiyacı olan müzisyenlere destek için albümler oluşturuldu. Ve bayağı benim için çok önemli gördüğüm şeylerden biri oydu. İkincisi bir yandan sivil toplum örgütleri de beleniyor. İşte online konserler yapıp gelirlerini işte ne bileyim işte ahbap bir şeyler deniyor böyle bu anlamda. Bayağı da müzisyenlere destek olmuşlar galiba. Öte yandan ama aslında sorunumuz kabak gibi ortada bana sorarsanız. Yani sivil toplumculuk da, dayanışma da ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu görüyoruz ve mühim şeyler. Özellikle şu dönem çok burun kıvıramayacağımız haldeyiz. Çünkü gerçekten açlıkla sınanma hali var. Ama işte asıl talebim bana sorarsanız çok daha politik bir zeminde olması gerekiyor. O da nedir? Yani bu bizi aç bırakan, bizi işsiz bırakan insanlar, milletin anasına küfür eden bir tane patronun milyar dolarlık borçlarını tek kalemde sildi. Vergi borçlarını. Milyar dolarlık borçlarını tek kalemde sildi. Ya, yağmalılıkları yetmiyor. Yani ettikleri kar yetmiyor, ettikleri yağma yetmiyor. Vergi borçlarını da siliyorlar. Ama binlerce müzisyene tek bir fon, tek bir yardım yapılmıyor. Yani evet, yani dayanışmayı buradan kurmamızın daha doğru olduğuna inanıyorum. Yani işte konserler, para toplamak, işte o gelirleri dağıtmak, evet hayati ve şu dönem çok önemli, burun kıvılacak bir şeyler, bir şey değil. Ama asıl anlamda, gerçek anlamda mücadelemizi kurmamız gereken bir politik hat var ve o hatta olmamız, zor da olsa o hatta durmakta ısrar etmemiz gerekiyor. Çünkü çok kalıcı çözümler ve sadaka. Ya son kağıtede yani AKP'nin dayatmaya çalıştığı bir sadaka kültürüne, el avuç, el açma kültürüne bir itirazımızın olması lazım.
Ya sonuçta bizim yani emekçilerin çalışarak kazanabileceğimiz, hakkımızı alabileceğimiz bir olanağa ihtiyacımız var. Her koşulda, her durumda. Ve bunun için de çok
yani Ercan, şu
basit bir şeyler yapılması gerekiyor. Bundan da tek zarar görecek olan sermayedarlar gibi duruyor.
Ya tekillik, tekil sesler, böyle yalın seslerin işte ya da böyle toplumsal ağırlığı olan insanların seslerinin ve onların çevresinde düzenlenen yardım kampanyalarının sınırı çok bariz. Herkese ulaşabileceğimiz kökten bir çözüm yok. Anlık. Belki bir haftalık çözüm. Belki iki haftalık çare. Daha fazlası değil ama. Ama asıl hikayemiz bizim gerçekten bu, yani pandemiyi krize, bu krizi fırsata çevirenler var. Bizim için de bence bu bir fırsat. Dayanışmanın, mücadele etmenin, örgütlenmenin ne kadar önemli olduğunu gördüğümüz müzisyenler. Dolayısıyla bunu da gerçekten temel sorunlarımıza odaklanıp biz de bunu bir fırsata çevirmeyi başarabilmeliyiz. Yani sallıyorum. Bu ülkede bir tane müzisyen daha geçen 3-4 ay önce, ayırmıyorsam, istenilen şarkı çalınmadı diye mekanda öldürüldü. Farklı dilde bir şarkı çalındı diye bir insan öldürüldü, bir müzisyen, bir müzik emekçisi öldürüldü. Bir sürü insan var çevremizde. Patron parasını o akşam ciro iyi değil diye parasını, yövmeyesini kesen. Öyle ortamlarda gidiyorsun, çalıyorsun ki 10 saat çalışan, 10 saat yarım saat arayla çalan müzisyen var. İnsanlık dışıdır bu. İnsanlık dışı. Ve yani aldığı ücret hiçbir şey yok. Sigortamız yok. Sosyal güvencemiz yok. Emekliliğimiz yok. Yani baktığımız zaman. Emekli olabilen müzisyen kaç tane acaba? Yok. Ama yaşlanıyoruz. Yaş alıyoruz. Şimdi dolayısıyla aslında bütün bu pandemi, bütün bu sorunların gündeme getirilmesi gereken bir süreci de ortaya çıkarttı. Yani sınıfsal bir hali ortaya çıkarttığı gibi bütün müzisyenlerin birikmiş sorunlarını da ortaya çıkarttı. Dolayısıyla mücadeleyi buradan kurmak gerektiğini düşünüyorum. İşte müzisyenlerin bugün de işte çeşitli örgütler var mesela işte MESA, MYÖR1 bunlar ama daha çok telif hakları üzerinden müzisyen haklarını savunan konular ama bu bahsettiğim sorunlara çare olacak. Yani hakkını alamayan müzisyenin olduğu mekana gidip orada bir basın açıklaması yapacak. Siz burada bunu yapamazsınız diyecek. Öldürülmüş, şiddete uğramış müzisyene sahip çıkacak, onun arkasında duracak ciddi bir politik bir örgütlülüğe ihtiyacımız var. Büyük bir çatıya ihtiyacımız var. Müzik emekçiliği çünkü bu. Yani gördüğümüz 3-5 tane popçu değil müzik emekçisi. Durumu iyi olan işte 4-5 tane kitlesi olan müzisyen değil. Çok daha geniş bir alandayız. Çok daha geniş bir emekçi topluluğu var aslında. Bunu kucaklamamız lazım.
Ben bunun devamında bir ek yapayım, sormuş olayım. Ozan, aslında başında da vurguladın, şimdi de vurguladın. Müzik emekçilerinin sorunları pandeminin öncesine de uzanıyor. Yani pandeminin öncesinde de çok ideal bir tablo yoktu. Pandemi bu sorunları daha da hani yıkıcı hale getirdi. Daha belirginleştirdi herkes açısından. Böyle bir durum var. Peki pandemi şu anda hani mevcut etkilerini de düşündüğümüzde devam edecek etkilerini. O ortadan kalksa dahi hani sonrasında müzik emekçileri nasıl bir tablo bekliyor sence?
Vallahi yakın vadede bence çok büyük bir değişim, büyük bir dönüşüm olmasını, yani eskiye dönmek gibi bir hemen dönmek diye bir şey yok bence gündemde. Ama yeni ve daha iyi, daha düzgün bir koşulla gitmesi açısından bizim mücadelemizde kritik bir noktada duruyor bence. Ya psikolojimiz çok bozuldu herkesin. Yani üretmek o kadar güç ki. Ya müzik çok toplumsal bir şey. Çok sosyal bir şey. Siz bir yarattığınız şeyin söylediğiniz bir şarkının karşılığını sadece sosyal medyadan aldığınız zaman eksik kalıyor. Yani bunu konserde duymak istiyorsunuz. Bunu kitlelerle beraber aynı atmosferde söylemek istiyorsunuz. Alkış duymak istiyorsunuz ki o alkışlar size bir şekilde yeniden üretmenizi, yeniden kendinizi var etmenizi, müzikte var etmenizi sağlıyor. İşte denendi. Yani Instagram konserleri, Instagram dinletileri, işte canlı YouTube konserleri olmuyor. O eğitim de olamıyor işte maalesef. Eğitim ve müzik, şunu gördük yani bu süreçte çok net kanıtlandı bu. Eğitim ve müzik bir atmosfer işi. Atmosfer olmadığı sürece, o atmosferin içinde giremediğimiz sürece müzik müzikliğini tam olarak ya da işte yerine getiremiyor. Zaten müzisyen de müzisyenliğini tam olarak hissedemiyor. Yani karşınızda bir aynı insan, aynı şeyleri yaşayacağınız, aynı şeyleri hissettiğiniz, çok özledim bu arada konserler. Yani konserde buluşmayı insanlarla çok özledik. Şimdi daha ilk zoruma giden şeylerden biri de oydu. Yani en çok ağrıma giden önlemlerden biri oydu. Herkes açık havada bulunmanın riski çok azalttığını, yani açık havada bulunabilirsiniz mesafeli dendiği noktada açık hava konserleri iptal oldu. Açık havada zaten birazcık daha nefes alacağımız baharda, yani yazın baharda havanın güzel olduğu zamanlarda açık hava konserlerini iptal ettiler. Yani çok basit. Müzik her şeye rağmen çok ilerici bir şey. Yani müziğin doğası zaten ilerici. Ve bizim yaşadığımız coğrafyada müzik gerçekten çok şey demek. Yani yan yana gelip insanlar türkü söylemesin, yan yana gelip insanlar bir arada aynı şeyleri hissetmesin diye açık hava festivallerini, açık hava konserlerini yasakladılar ya. Yani burada temelde çok çok temel, çok gerçek bir düşmanlık var. Çünkü müzik temelden zaten insanı ileriye taşıyan, insanı insan yapan, insanı var eden. Yani müzikle savaşamazsınız ama işte müzisyenle savaşıyorsunuz. Müzik kendine bir yol buluyor, bulur, buluruz. Yani mümkün değil. Ama müzisyeni, işte müzik emekçisini ne yapıyorsunuz? Boğuyorsunuz. Yani onu bir, hakikaten müziğin karanlık çağı derken aslında işte, müzisyenin karanlık çağı. Boğuluyoruz. Boğmaya çalışıyorlar bizi. Benim burada kendim kişisel olarak hani bu karanlıktan, bu boğulma hissinden nasıl kurtulduğu hikayesi de işte maden içisine bakıyorum. Yani emekçilere bakıyorum. Yani maden içisi yürüyorsa bizim umutsuzluğa düşmek gibi bir hakkımız yok. Yani maden içisi bir şey kazanmışsa, hakkını kazanmışsa bu ülkede umut var. Dolayısıyla hani müzik yapma motivasyonunu da ben en azından kendim kişisel olarak buradan alıyorum ve böyle baktığınız zaman hani emekçinin mücadelesine, emekçinin direnişine, ne olursa olsun her şeyi kırmış olsalar bile emekçiyi kıramıyor oluşları. Emekçi var olduğu sürece, emekçi bir hamle yaptığı sürece oradaki korkularını, oradaki geriye çekilişlerini bunu gördüğünüz zaman umutsuz olmak gibi bir lüksünüz de olmuyor. Hakkınız da olmuyor. Yok. Dolayısıyla ben bu süreci kendim kişisel anlamda biraz daha üretime dökmeye, daha böyle kendi içimdeki umudu biraz daha insanlara aşılamaya çalıştım. Ama tabii ki bu bir kişisel bir hal. Yani bunun başka müzisyenlerde, başka bir yani böyle bakmayan, böyle algılamayan, çok daha umutsuz, karamsarlığa düşmüş bir müzik emekçisi için de böyle değil bu mesele. Yani umarım işte bir müzik emekçisi olarak da müzisyen dostlarıma, yani müzisyen yoldaşlarıma bu benim gördüğüm umutu aşılamak gibi de bir, yani evet, yani bakın işte metal işçisi bugün hepimiz için yürüyor ve işte maden işçisi hepimiz için yürüyor ve biz de emekçiyiz. Yüzümüzü emeğe döndüğümüz zaman üretimlerimizi de tekrardan daha sağlıklı yapabileceğimizi düşünüyorum.
Devrim, senin bir ekin yok herhalde.
Yok, sen girersin diye bekledim.
Ben de senden bekledim ya. Birbirimize iş bıraktığımız yayınımız devam ediyor. O zaman hani nereden güç aldığını söyledim. Belki biraz örnekler de verebiliriz. Yakın zamanda benim gördüğüm Umut isimli bir eser çıktı. YouTube kanalında da var. Hatta sen pandemide epey bir sosyal medyayı da etkin kullandın. Yani sürekli yeni performanslar ya da yeni çalışmaları paylaşmayı sürdürdün. Şu an var mı üzerinde çalıştığın kayıt? Böyle takip ediyoruz YouTube'dan da. Bildirimi evet. Açalım mı? Ne yapalım?
Vallahi Güneş'te bir iki projemiz var gene. Güneş Demir'le. Herhalde bir Aralık ayı içinde yayınlayacağımız birkaç kaydımız var. Olur. Yani bir bestemiz var. Gene bir çok sevdiğimiz türkü düzenlemesi olacak galiba. Onun dışında hani ben evimde yapıyorum kayıtlarımı. Home stüdyom var. Böyle bir işte anlık bir hissiyat gelince hemen oturup, yani o mesela işte maden emekçisine adadığım Umut şarkısı aslında tam böyle bir İzmir depremi olmuş. Maden emekçisi hemen koşmuşlar enkaza. Enkazdan çocuk çıkmış, emekçinin elini tutmuş. Ve hani son kağıtta da görüyorsun ki işte bu düzenin yıktığını emekçi kurtarıyor. Yani bu düzenin enkaz altında bıraktığı çocuk emekçinin eline tutunuyor. Dolayısıyla hani böyle hemen bir şeyler geldi. Böyle bir beste yapıp hemen yayınlamak istedim. Neyse galiba bir etki de yarattı. Yani kendim sürprizler olabilir yani, ama şu an önümüzde şu an Güneş'le beraber birkaç çalışma yayınlamayı düşünüyoruz. Araya sıkışırsa bir şeyler ne mutlu. Çünkü ben çok umutlu bir insanım. Gerçekten inanıyorum. Yani bu ülkede biz bir şeyleri başaracağız. Bu ülkede bir şeyler değişecek. Yani o da gerçekten üretiminize ya da her şeyinize yansıyor. Bütün yaşamınıza yansıyor. Dolayısıyla umut varsa müzik de var. Müzik varsa biz kazanacağız.
Peki Ozan, teşekkür ederiz. Buradan yeni şeylerin evet. Geleceğini de duyurmuş olalım bu vesileyle. Evet, pandemi pandeminin müzik emekçilerine ama genel olarak emekçilere olan etkisini konuştuk. Aynı zamanda iktidarın aldığı önlemlerin neye önlem olduğuna dair de biraz sohbet etme fırsatımız oldu. Devrim, senin ekleyeceğin bir şey var mı?
Yani öncelikle Ozan'a katıldığı için teşekkür etmek istiyorum. Bir de şunu da vurgulamak istiyorum. Aslında her paylaşımıyla, her yeni eseriyle bizi de heyecanlandırıyor, umutlandırıyor. Biz de o şekilde bekliyoruz. Yeni çalışmalarını demiş olayım.
Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Ozan, senin ekleyeceğin vardır diye ben aslında teşekkürü etmedim.
Ha, şöyle yapayım. Yani gerçekten size teşekkür ediyorum böyle bir ifade alanı sunduğunuz için bana. Yani dediğim gibi ben umutlu bir insanım. Daha doğrusu gerçekten emekçi yürüyorsa umutsuz olmak için, umutsuz olmak bana lüks geliyor. Yani hep beraber bir şekilde bütün emekçiler o şarkıyı bir gün söyleyeceğiz. Ve ben o şarkının da çok güzel bir şarkı olduğunu düşünüyorum yani. Ve uzak bir tarihte değildir ya. Uzak bir tarih olduğuna da inanmıyorum.
Peki, o zaman teşekkür ederiz. Temennimiz bizim de bu yönde uzak değil. Biz ne kadar mücadele edersek o kadar yakınlaşacak diyelim ve programımızı yavaş yavaş sonlandıralım. Bu program Facebook'ta, YouTube'da, Twitter Periskop'ta ve Twitch'te eş zamanlı olarak yayınlandı. Perşembe günü haftalık programımız da bu şekilde yayınlanacak. İktisatçı Ali Rıza Güngen konuğumuz olacak. Hem de bu ekonomideki meseleleri konuşacağız. Sonrasında da biz muhtemelen bu Bülent Arınç üzerinden dönen tartışma ve yeni gelişmeleri hep birlikte konuşuruz. Bu yayın tamamen kendi enerjimizle, gücümüzle hazırlıyoruz. Bize destek olmak isterseniz Twitch üzerinden Prime abonesi olabilirsiniz. Onun dışında Kriosus ve Patreon üzerinden destek olabilirsiniz. Shopier'den basılı olan pandemi öncesi sayılarımızı Devrim Dergisi'nin sipariş ederek destek olabilirsiniz. Destek olmanın yolu çok. Yeter ki istedikten sonra biz de bu yayınlara devam etmeye çalışacağız. Ozan, yayın öncesi teknik hazırlık yapmadık ama senin umutla bir çıkış yapmaya çalışacağım. Yalnız bizim sesi de şu an ayıramıyorum. O yüzden böyle biz bir iki dakika sessiz kalalım. Görüntüyü halledeceğim ama
tamam.
Sesi halledemiyorum. O yüzden hoşça kalın. Görüşmek üzere 2 gün sonra.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Göl alamazlar senden çocuk. Gök ahir zamanlardan beri orada. Kızsın yüreğin konsun suluça. Bırak kendini kuşların kanadına. Bir mahpus ramzasından, enkazından. Bir diktanın karanlığında da olsan, yarın düşlerin bir unutma, unutma. Bir diktanın karanlığında da olsan, yarın senindir unutma, unutma. Umut çalamazlar senden çocuk. Umut ki insan da senin koynunda. Tutsun ellerini sarsın sıkıca. Bırak kalbini emekçinin avucuna. Yılmamak ne mümkün, ne mümkün yorulmamak. Ama bak gülüyor yürüyor maden ki. Kavgası senindir unutma, unutma. Ama bak gülüyor yürüyor emekçi. Kavgası senindir unutma, unutma. Ama bak gülüyor yürüyor emekçi. Kavgası senindir unutma, unutma. Bak işte yürüyor yürüyor emekçi. Omuz ver kavgasına, umutla. Bak işte yürüyor yürüyor emekçi. omuzlar kavgasına.